neyse adımız bile belli olduğu için.
Hayatın sesleri. Ve başkente hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. Güzel bir sonbahar gününde selamlıyoruz yine bugün de siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerimizi. Feray Uzgülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar programımızı. Yine siz sevgili dinleyenlerimiz için sevgili Recep Özdem yayınımızı sizlere ulaştırıyor. Ve ben Nilgün Doruk saat 15.55'e dek bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istediğimizi hatırlatmak istiyoruz. Çift 090-312-463-3419 ve 463-34-21 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz program boyunca bizlerle iletişime geçebilmek için. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'dan da yine Hayatın Sesleri olarak aradığınızda bizlere ulaşmanız mümkün dedikten sonra her zaman olduğu gibi Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin İlk müziğini dinliyoruz şimdi.
Güneşin ufka değdiği yer, oraya git ama yine gel, döneceksin diye söz ver. Böylesi hepsinden güzel, git özlet kendini yine gel, döneceksin diye söz ver. Dinle uzaktan çalan şarkı Hicaz'dan, yaktık seninle biz bir yangını yeni baştan. Dinle uzaktan küllerin arasından, madem her şey biter yine başlar yeni baştan. Bana ne olur ellerini ver, gideceksin ama yine gel, döneceksin diye söz diye söz ver. Böylesi hepsinden güzel, git özlet kendini yine gel, döneceksin diye söz ver. Dinle uzaktan çalan şarkı Hicaz'dan, yaktık seninle biz bir yangını yeni baştan. Dinle uzaktan küllerin arasından, madem her şey biter yine başlar yeni baştan. Bana ne olur ellerini ver, gideceksin ama yine gel, döneceksin diye söz.
Başkent'teyiz. Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. 15.09'u gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz. Hemen konuğumuzla siz sevgili dinleyenlerimizi tanıştıralım istiyoruz. Gazeteci Sayın Ömür Ünver bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, küreselleşme ile beraber sosyal, siyasal, ekonomik ve hatta savaş nedeniyle göçler hızlandı, yoğunlaştı ve çeşitlendi. Ama bunların arasında en çok etkilenen biri var ki o da çocuklar. Evet. Bu sorunun mağduru çocuklardan söz edeceğiz bugün özellikle. Neler söylemek istersiniz çocuk mağdurlar hakkında bu konudaki?
Evet, yani göçler konusu dikkat çekici aslında. Yani son yılların aslında dünya gündeminin ilk sırasında yer alması gereken konu bu. Özellikle Suriye'deki iç savaş. İşte son olarak görüyoruz, Myanmar'daki iç savaşı görüyoruz. Hı hı. Binlerce insan sırf Suriye'den 6,5 milyon insan ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Ve bunların yaklaşık 3 milyonu yani 3,5 milyon civarında Türkiye'de toplam mülteci ama 3 milyon civarı biraz da üstünde hatta Türkiye'de bulunuyor.
%50'si de çocuklar diyebiliriz değil mi?
Evet, aynen öyle. Ve bu sürede Türkiye'de 190 bin çocuk doğmuş bu süreçte.
Evet.
Daha genel bakacak olursak şu anda 65 milyon insan dünyada hareket halinde. Bunda iç savaşlar var, kıtlık var bunun gerekçeleri arasında, çatışmalar var. Bu bölgelerde insanlar uzaklaşıyor. Tabii bunun yanında şunun etkisi de var. Artık iletişim çağındayız. Herkes birbirinin yaşamını görüyor. Yani işte Afrika'daki biri de internet üzerinden işte daha gelişmiş toplumlarda evet. yaşamı görüyor. Oradaki standartları görüyor ve şunu sorguluyor. Ben niye hala buradayım? Hani neden burada böyle yaşayacağım ama neden orada yaşamayayım? Bunun için de elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ve 65 milyon insan hareket halinde mülteci durumunda şu anda. Bu dünya savaşlarında bile görülmemiş bir rakam.
Evet.
Yani tarihin en üst. Biz hani biliriz ya kavimler göçü yapıldı
evet,
falan.
Evet.
Ondan da yüksek bir rakam bu.
Evet.
Ve tabii burada öne çıkan çocuklar mağdur o dezavantajlı kesimin ilk sırasında yer alıyor çocuklar.
Hı-hı.
Ve büyük mağduriyet yaşıyorlar. Ailelerin yanında zorda kalan çocuklar var. Yani o zorlu şartlarda devam ettiren var. Savaş ortamında ölen, yaralanan çocuklar var. Yine o savaş, iç savaşta özellikle Yemen'de mesela çocuk askerler var. Yani bulundukları ortamlarda aslında çocuk gibi yaşamaları gerekirken, yani çocuk derken eğitim alması gerekirken,
evet.
oyun oynaması
gerekirken.
Spor alanlarında olması gerekirken ya savaş meydanındalar ya açlıkla, susuzlukla
mücadele ediyorlar
ya da zaten daha 5 yaşına gelmeden yaşamlarını yitiriyorlar çeşitli sağlıksız koşullar nedeniyle.
Evet, ölüm oranları da çok yüksek ama değil mi baktığımızda?
Tabii ki çok yüksek. Mesela son tabii uluslararası kuruluşlar burada çok şey yapıyor, seslerini yükseltiyorlar. Diyorlar ki bakın hani dünya şu anda olağanüstü bir dönem yaşıyor. Hani biz ne kadar 2017 yılındayız desek de ne kadar yapay zeka bir yandan konuşsak da dördüncü sanayi devrimini konuşsak da daha bitirilememiş sorunlar var, insani sorunlar var.
Evet.
Ve uluslararası kuruluşlar sürekli olarak çağrıda bulunuyorlar ülkelere. Fonları biraz daha destekleyin, artırın diye. Ve çok dikkat çekici şeyler çıkıyor ortaya, rakamlar çıkıyor. Örneğin dünyada sırf ilk 5 yaşa kadar bu sağlıksız ortamlar nedeniyle ölen çocukların sayısı bile çok yüksek. Birleşmiş Milletler'in hazırladığı bir rapor diyor ki her gün henüz 5 yaşına girmemiş 15 bin çocuk hayatını kaybediyor.
Yani çok ciddi
dünyada.
Bir rakam evet.
Evet ve bu çocukların %46'sını yani neredeyse yarıya yakınında yani 7 bini doğumu izleyen ilk 28 günde yaşamını yitiriyor.
Hı hı.
Yani evet iç savaşları da konuşacağız, yeterli beslenmeyi de konuşacağız ama bir yandan işte orada işte kadınların gebelik süreci ve sonrasında o çocukların sağlıklı olarak yaşamını devam ettirecek koşulların oluşturulmasını da konuşmamız gerekiyor bir
evet,
yandan.
Evet.
Ama dünyanın birçok bölgesinde henüz bu sağlanamamış durumda ne yazık ki. Bunun yanında işte göçler var, işte iç savaşların getirdiği şey var. Mesela Dünya Gıda Programı yine bir süre önce dedi ki eğer Trump, Amerikan Başkanı Trump'ın bütçe kesintisi yaparsa, bize yaptığı bu yardımla ilgili bütçe kesintisi yaparsa 600 bin çocuk ölüm riski altına girecek dedi. Çünkü bu fonların en büyük pay sahibi Amerika Birleşik Devletleri. Oradan sağlanıyor bu fonlara. Ve Trump da göreve geldiğinden itibaren hani biz daha çok içerideki meselelerimizi halledeceğiz. İşte dünyaya katkımızı biraz daha azaltacağız şeklinde yaklaşımı var. Ve çeşitli fonlardan da çekileceğini söylüyor. Bu aslında çok acı verici bir durum. Yani şimdi Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı İcra direktörü şunu söylüyor, hani şu bulunduğumuz yüzyılda bunu söylemek, konuşmak çok acı aslında. Diyor ki Güney Sudan'da bir hem kıtlık var hem iç savaş var. Hani orada çok önemli bir sorun yaşanıyor. Geleceğini bilemiyor buradaki insanlar diyor. Ve ihtiyacımız olan kaynağı alamazsak ciddi ölüm riski altında 600 bin çocuk arasında seçim yapmak zorunda kalacağız diyor. Bu yani insanlık dışı bir şey. Evet. Gerçekten diyor kimin yaşayıp kimin öleceğine karar vermek zorunda kalacağız diyor. Bu nedenle de diyor hiçbirimizin almak istemeyeceği bu kararı vermemek için diyor uluslararası toplum diyor buraya dikkatini çekmeye çalışıyor ve buraya yardım yapsın diye acil yardım çağrıları var.
Peki bu çağrılara cevap olarak
henüz olağanüstü bir şey yok. Mesela işte Türkiye açıkçası bu konuda diğerlerine göre olağanüstü çaba gösteriyor. Hem Suriye'deki o insanlık dramına gösterdiği yakın ilgi, hem de onun dışında da işte en son Myanmar'ı biliyoruz. Hani oradaki yine insanlık dramını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk söylemleri ve sonrasında Türkiye'nin uluslararası camiada yaptığı şeyler, attığı adımlar gösterdi. Evet. Gerçi çocukların o kadar çok sorunu var ki, yani ülkemizde de var bu sorun. Bütün dünyada da var. Hani sadece gelişmemiş toplumlar anlamında değil.
Evet.
Belki dinleyenlerin dikkatinden kaçmış olabilir. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü Şanlıurfa'da çok acı bir olay yaşadık.
Evet.
3 tane evladımızı kaybettik. Onların adı Ali, Harun ve Hüseyin'di. Bu çocuklardan biri 12 yaşındaydı. Diğer ikisi 14 yaşındaydı. 2 kardeş ve 1 kuzen. Bunlar bütün gün pamuk tarlasında çalışmışlardı. Daha sonra akşam üzeri artık yorulup orada birikmiş bir pamuk yığının üzerinde uyuyakalmışlardı, dinleniyorlardı ve dikkatsiz bir traktör sürücüsü 1,5 ton pamuğu üstlerine yıkınca havasızlıktan yaşamlarını yitirdiler.
Evet, ki siz bunu paylaşmıştınız köşenizde, yazılarınızı takip eden dinleyicilerimiz okumuşlardı.
Evet, yani çok acı bir olay.
Çok.
Hani ve işte biz bütün dünyadan bahsediyoruz, şeyden söz ediyoruz ama hani ülkemizde de hala bu sorun tam olarak çözülmüş değil. Ve kat edilmesi gereken çok yol var. Yine bu çocuklarla ilgili en önemli sorunlardan biri şu. Yani buna kıtalar üzerinden bakmamak da çok gerekiyor. İşte Nijerya'da biliyorsunuz terör örgütü var, Boko Haram diye. 600 kız çocuğunu kaçırdı bunlar. 3-4 yıldır hala tamamı kurtarılmış değil. Hani veya Suriye'den Ayla bebeği hepimiz hatırlıyoruz değil mi? Yani o mültecilerin daha güzel bir yaşama gitme mücadelesindeki o kaybı yaşıyoruz. Veya Avrupa'da hala Avrupa Polis Örgütü'nün açıkladığı rakam 10 bin mülteci çocuk kayıp Avrupa'da. Ne oldukları şu anda bilinmiyor. İşte araştırılıyor, şey yapılıyor. Çünkü savaş ortamından her çocuk ailesiyle çıkamadı. Kimi yakınıyla çıktı, kimisi de işte yetimdi, öksüzdü. Bir şekilde oraya hareket eden grupla hareket ettiler ve Avrupa'ya gittiler.
Evet.
Ve orada neyle karşılaştıklarını hala net olarak bilemiyoruz.
Evet.
Bununla ilgili de hala çalışma devam ediyor şeylerde.
Aslında korunmaya muhtaç durumlarından dolayı özel olarak ilgilenilmeli ama ne yazık ki geldiğimiz noktada bunu göremiyoruz.
Tabii.
Özellikle ülkemize baktığımızda o sokaktaki çocukları gördüğümüzde toplumu rahatsız edecek düzeyde gittikçe de arttığını görüyoruz sayılarının.
Kesinlikle öyle. Çünkü artık daha önce şöyleydi. İşte Beypazarı'nda, Polatlı'da, tarladaydılar. Yine çocuklar çalışıyordu. Veya sanayi sitesindeydiler. Yine çalışıyordu. Ama biz günlük hayatımızda çok görmüyorduk.
Evet.
Artık sayı o kadar arttı ki. Trafik ışıklarında durmaya korkar olduk.
Evet, evet.
Veya görüyoruz boylarından büyük o kağıt arabalarını taşımaya çalışıyorlar. İşte bakıyorsunuz daha 5-6 yaşlarında böyle evet. Yani... normalde ailelerin bakkala yollamayacağı çocuklar sokaklardalar. Ve buna nedense tam olarak önlem alınamıyor. Mesela bunu sadece şey olarak düşünmememiz de gerekiyor. Bunların hepsi Suriyeli veya Irak'tan gelen mülteci ailelerin çocukları da değil. Yani yerli çocuklar da var. Yani ekonomik eşitsizlik, bu kaynağın doğru dağıtılmaması, bütün dünyadaki sorun tetikliyor artık bunları ve sayı artıyor.
Evet.
Şimdi en büyük sorunlardan biri bu. Çocukluğunu yaşayacakken çalışıyor olması. Yine uluslararası örgütlerin yaptığı çalışmalardaki rakamlar var. Yine Birleşmiş Milletler. Dünya genelinde 168 milyon çocuğun çalıştığını söylüyor. Oynaması gereken 168 milyon çocuk çalışıyor. Ve bunların 85 milyonu tehlikeli işlerde çalışıyorlar. 90 milyon çocuk tarlalarda çalışıyor. Yani işçi olarak çalışıyorlar. Ve bu önlenmeye çalışıyor. Bazı işte programlar çıkarılıyor. İşte yoğun olarak olan ülkelerde çalışmalar yapılıyor. Hı hı. Ve bunda düşme tespit edilmişti. Azalmıştı. Normalde 254 milyondu 168'e geriledi. Ancak bu iç savaşlar nedeniyle mültecilerin sayısı artınca yine bir artış yaşandı.
Peki bu arada vaktimiz de daralıyor. Onun için hemen Avrupa Birliği ve TOBAV işbirliğiyle Ankara Saray Çocuk Evi'nde yaşayan çocukların yaptıkları bir sergiden söz etmek istiyorum.
Hı hı.
Çünkü oradaki çocukların hikayeleri de çok büyük önem arz ediyor. Ben şimdi o sergiyle ilgili size sorsam siz de diyeceksiniz ki anlatamam, görmen lazım.
Kesinlikle.
Değil mi? Serginin adı buydu
kesinlikle.
Çünkü.
Kesinlikle. Zaten serginin adının bu olmasın
evet.
Dedi. Yani hani biz ne kadar anlatsak da dinleyicilerimizin özellikle Ankara'da yaşıyorsa veya yakın yerlerde Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde bir kat ayrılmış durumda. Çocukların eserlerini görmeleri gerekiyor. Avrupa Birliği işte TOBAV işbirliğinde Ankara Saray Çocuk Evleri sitesinde kalan kız çocukları 13-18 yaş arası hı hı. Kız çocuklarının yaptığı bir çalışma. Burada çok sayıda sanatçı aslında gönüllü destek oldu. Oradaki çocuklara eğitimler verdiler. İşte fotoğrafçılık eğitimi, heykel eğitimi, resim eğitimi verdiler. Ve kendilerini ifade etmeleri istendi.
Hem, nasıl ifade etmişler
hem
kendilerini?
Hem sanatla buluşma var. Burada olumlu şeyleri de görebilirsiniz ama çocukların iç dünyasını aslında orada görüyorsunuz.
Evet.
Onun dışında geleceğe dair umutlarını da görüyorsunuz. Geçmişe dair hayal kırıklıkları da var orada. Bunu da çeşitli sanatsal eserlerle ortaya koymuşlar aslında. Ve burada aslında sanatsal bir kaygı da yok bu sergide ilk başta. Sadece bu çocukları birincisi sanatla buluşturmak amaç. Herhangi bir dalıyla veya herhangi birkaç dalıyla. Çünkü sanatın insan psikolojisi üzerindeki etkisi çok farklı ve dünyaya bakışı çok farklı değiştirebiliyor. İkincisi de çocukların kendilerini ifade etmesi. Yani her şey sözlü ifade edilemeyebiliyor.
Biliyor, evet.
Bazı işte travmalar, uzmanlar daha iyi ifade edecekler ama hani travma durumlarını hiçbir şekilde ifade edemiyorsunuz. Hı. İşte bu çocuklarımız da bu şekilde kendilerini çizgilerle, heykellerle, fotoğraflarla, çok güzel fotoğraflar var. Yani umut veren, mutluluk, içinizi mutlulukla dolduran fotoğraflar da var. Ama bazı resimler var. Mesela çocuğumuz çekmiş, yüz yok. Yüz simsiyah. Yani herhangi bir ifade yok, şey yok. işte olumsuz dünyaya bakış açısı veya bir bakıyorsunuz kocaman bir şehir çizmiş bir çocuğumuz tek başına kendisi duruyor orada. Yani
yalnızlığı hissediyor kendini koskoca
evet,
şehirde.
Evet, vurguluyor ama kimisinde bakıyorsunuz rengarenk çiçekler var. Yani bütün aslında insana dair duygular orada çok net şekilde oradaki eserlerde ortaya
evet,
konulmuş.
Evet. Bu
çalışmanın içinde yer alan isimlerden Profesör Doktor Hasan Pekmezci, ressam aynı zamanda kendisi, önümüzdeki süreçte bu çalışmaların devam edeceğini, daha geliştireceklerini de söylüyorlar. Aslında bütün sivil toplum kuruluşlarının, bu sanatla da olur, sporla da olur, bir başka şeyde de olur, bir şekilde geleceğimiz kabul ettiğimiz bu çocuklarla ilgili, sadece yurtta kalanlar da değil.
Evet.
Ya ailesinin yanında ama ekonomik dezavantajlı olabilir. Bir proje üretmesi gerekiyor. Bir şeyler yapması
evet,
gerekiyor.
Evet. Dün, buna sokaktaki çocuklarımız da, çocuklar da dahil olmak üzere değil mi?
Kesinlikle dahil.
Evet.
Yani dün bir konum vardı gazetede. Kendileri şey yapıyorlar. Yelken kursları, kampları düzenliyorlar çocuklar için. Ve doğa kampları da düzenliyorlar.
Hı hı.
Dedi ki, şöyle bir rakam verdi. Rusya'da 70 bin çocuk kampı var dedi. Yani çeşitli şekillerde hem birlikte oluyorlar, toplumsallaşıyorlar, hem doğayı tanıyorlar, hem arkadaşlık ilişkileri gelişiyor bu çocukların. Daha iyi konsantre oluyorlar hayata. Bizde ise saysak hani 1000 bile çıkmıyor.
Hı hı.
Ve nüfusumuzun artık 80 milyonun üstünde olduğunu düşünelim. Yani artık çocuklarla ilgili çok daha farklı, fazla şeyler yapmamız gerekiyor. Şunu da unutmayarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ev sahibi olduğumuzu unutmayarak
evet,
Ulu Önder Atatürk'ün ilk çocuk bayramını armağan ettiğini de unutmayarak aslında bu tür şeylerde ön ayak olmamız gerekiyor.
Evet, çünkü çocuklar geleceğimiz.
Çocuklar
bizim teminatımız, çocuklar umudumuz. Siz de yazınızı öyle bitirmiştiniz galiba değil mi?
Evet, o şekilde bitirdim. Şu anki durum iç açıcı değil, dünyada da, Türkiye'de de. Ama çocuk çok kısa sürede yönlenebilen, iyiye yöneltilebilen bir kişilik. Bunun avantajını kullanarak aslında çok kısa sürede yol kat edebiliriz bu uğurda. Yeter ki hem uluslararası toplum, hem ülke olarak biz, hem yerel idareler, sivil toplum kuruluşları bu konuda karar verebilelim ve ilk adımlarımızı atabilelim. Gerisi gelecektir
evet,
mutlaka.
Evet, mutlaka gelecektir. Çok teşekkür ediyoruz bizi bu konuda bilgilendirdiğiniz için. Geldiğiniz için stüdyomuza sağ olun, var olun. Yine birlikte olmak dileğiyle.
Ben teşekkür ederim.
İyi günler. Sevgili dinleyenlerimiz, gazeteci Sayın Ömür Ünver stüdyo konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyoruz yeniden.
Dalımda çiçeğim heyhat, ben yoruldum silahsız harbi yürü çarem bulunmaz. Çal biri çal gecen günün karışanı çağırın kaderlere baharı al senin olsun el sarı yazları sarılıp da bir daha ayrılmamalı. Ah yaşım geç delikan, düştüm kaldım perişan. Aşk verir ruhumu meylere kurum el başından. Çal beni çal gecen gün karışanım çağırıp kaderlere baharı al senin olursun el. Sarı yanlarım sarılıp da bir daha ayrılmamalı. Beni çağır gecem gün karışalım çağırıp kaderlere bağırı al senin olursun el. Sarı yanlarım sarılıp da bir daha ayrılmamalı.
Türkiye'de saatlerimiz 15.30'u gösteriyor sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri. Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Çatalhöyük'ün kitabının yazarıyla bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Sayın Sadrettin Dural telefon hattımızda olacak. Neolitik çağ insanının öyküsünü yazdı Sayın Sadrettin Dural. Ve bu kitap Amerika Birleşik Devletleri'nde ders kitabı olarak okutuluyor. Şimdi kendisiyle kitaba giden süreci konuşmak üzere hemen merhaba diyoruz yazar Sayın Sadrettin Dural'a. Efendim Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Hocam çok çok sağ olun efendim. Teşekkürler, sağ olun.
Evet, neler söyleyeceksiniz kitabın öyküsüyle ilgili? Ne kadar zamandır Çatalhöyük'te kaldınız? Çatalhöyük'ün ören yeri bekçiliğini yaptığınız dönemde ortaya çıkmış bir kitaptı galiba. O kitaba giden öyküyü biraz bizlerle paylaşır mısınız lütfen?
Tabii ki efendim. Nilgün Hocam, öncelikle efendim şu anda siz ve beni dinleyen tüm kardeşlerimi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum efendim.
Teşekkür ederiz efendim.
Şimdi hocam, ben aslen 1963 yılında Küçükköy'de doğan Çatalhöyük'te hayvanattan bir köylüydüm. Ve 86 yılında Konya'da taksi şoförlüğü yaparken 93 yılında buradaki bekçi abimiz emekli oldu. Onun emekli olma sebebiyle ben Çatalhöyük'te bekçi olarak işe başladım efendim.
Evet, ondan sonra?
Ondan sonra hocam bu Çatalhöyük'te işe başlayınca ben taksi şoförlüğü yaparken birçok insanlar beni çok üzmüştü. Keşke dağ başında evim olsa da bu insanlardan uzak yaşasam demiştim. Fakat Çatalhöyük'te işe başlayınca aman efendim o kadar güzel, o kadar iyi insanlar varmış ki kötülük bilmeyen, etrafına bilgi dağıtan, beni etkileyen insanlar varmış.
Kimlerdi o insanlar efendim, sizi etkileyen insanlar efendim?
Hocam okumuşlar hepsi, etrafına bilgi dağıtıyorlar. Benim takside çektiğim sıkıntıyı veren insanlar gibi değildi efendim. Ve bu insanları ben tanıyınca inanın çok mutlu oldum. Okumadığıma üzüldüm. Keşke ben de okusam da bu insanlar gibi etrafıma ışık satsam, bilgi dağıtsam dedim. Bu insanlarla kendimi yetiştirmeye çalışırken bu insanlar bana iyilik yapıyor. Ama ben bu insanlara bir vefa borcum olduğunu biliyordum. Bu vefa borcumu ödemek için ben Çatalhöyük hakkında bilgi toplarken Profesör Ian Hodder bana dedi ki bu böyle olmaz. Ben seni eğiteyim, sen insanlara doğru bir şekilde anlat dedi. 52 saat ders verdi. Bu ders sonunda Çatalhöyük'e aşık oldum ve bu insanlara vefa borcumu ödemeye başladım efendim.
Kitabı yazmaya karar vermekle mi başladınız, çıktınız yola?
Hocam kitap sonradan geldi.
Evet.
Şimdi ben Çatalhöyük'ü anlatıyorum. Gelen insanlar diyor ki arkadaş James Smelart burayı nasıl keşfetti? Bir tane hocam geliyor, Ian Holden nereyi kazdı? Yahu, aslen küçük köylü, çocukluğu burada geçmiş, bir de Sabrettin Duralar, onu sorun, beni soran yok efendim. Oturdum, düşündüm, dedim ya bu insanlar niye millet tanıyor? Bilgi dağıttığı için. Nasıl dağıttı? Kitap yazdığı için. Dedim, bir kitap da ben yazacağım. Bunu Profesör Ian Holden'a söylediğimde, o da inanamadı. Tabii ki bir bekçi, bir ilkokul mezunu adam kitap yazar mı? Ben dedim ki yazacağım ama sen bana yardım edecek misin dedim. O da edeceğim dedi. Ve kitabımı yazdım. 2007'de Amerika Kalifornya'da basıldı. Şu anda antropoloji bölümünde ders kitap olarak okutuluyor hocam.
İngilizce olarak basıldı değil mi o dönemde?
Hocam o dönemde İngilizce olarak basıldı. Fakat çok eleştiri aldım. Bana dediler ki niye bu kitabın Türkçesi yok? Sen bir Türksün. Bu kitabın Türkçesi olması lazım dediler. Ama telif hakkını yayın evine verdiğim için Türkçe kitabı bastıramıyordum. Ve bir kardeşim çok kötü eleştiride bulundu. Dedi ki sen Türkler kitap okumaz diye Türkçe kitap yazmadın. Amerika'da basılsın ben maddi yönden kazanç sağlayayım diye böyle bir çalışma oldu dedi. Bu da beni çok üzdü. Ben bunu eşimle paylaştığımda eşim bana dedi ki o arkadaş haklı sen bir Türkçe kitap yazmalısın dedi. Ve ikinci kitabımı yani 9000 yıl önce Çatalhöyük'te yaşam kitabı öykü kitabımı yazdım efendim.
Evet ve Çatalhöyük'e tabii ki bakış açınızda tamamıyla değişmiş oldu böylece. Şimdi kızınız da tarihçi bu arada değil mi?
Evet efendim.
Evet.
Kızım tarihçi değil hocam, tarih öğretmeni efendim.
Tarih öğretmeni. Evet. Kızınızın bu kitabı yazdıktan sonra mı tarih öğretmeni olmaya karar verdi? Siz biraz etkili hocam, oldunuz galiba bu konuda.
Evet, hocam şöyle söyleyeyim. Ben Çatalhöyük'te çalışmadan önce bizim köyde, köy demeyin de benim inancım doğrultusunda atamın bana öğrettiği, babamın bana öğrettiği yolda devam ederken diyorduk ki kız çocukları okutulmaz. Kimse kız çocuğunu okutmasın diye bir inancımız vardı. Ama Çatalhöyük'teki o güzelim insanları görünce ben çok üzülmüştüm. Ben okuyamadım, neden okumadım diye üzülmüştüm. Ve aynı üzüntüyü oğlum, kızım yaşamasın diye ikisini de okuttum. Oğlum mali müşavir, kızım ise tarih öğretmeni oldu hocam.
Ne güzel efendim, sizi kutluyoruz gerçekten. Çatalhöyük'ün ölen yeri bekçiliğini yaparken Çatalhöyük'ün Bekçisi adlı kitabı yazdınız ve şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde ders kitabı olarak okutuluyor ve şimdi de Türkçe basımı çıktı. Çatalhöyük aynı zamanda UNESCO Dünya Miras Listesi'nde, biz de daha önceki programlarımızda bunu da konu etmiştik. Efendim size çok teşekkür ediyoruz, sizi kutluyoruz. Yine birlikte olmak dileğiyle diyoruz efendim. Sağ olun, var olun hayatın seslerine katıldığınız için.
Efendim çok çok sağ olun. Asıl ben teşekkür ederim. Tüm beni dinleyen kardeşlerime saygılar, sevgiler efendim.
Teşekkür ediyoruz efendim. Saygı bizden. İyi günler, hoşça kalın.
Bir şehri istemem artık, gönlümün güneşi sensin İzmir'im. Kordonun büyüsüne yedi duvar aşık, gözümün bebeği canım İzmir'im. Kordonun büyüsüne yedi duvar aşık, gözümün bebeği canım İzmir'im. İzmir'de bir gün batımı ne hoş olur salınarak. İzmir'de bir gün batımı kordonla dolaşarak. Oynaşır körfezde mavi dalgalar, süzülür üstünde özgür martılar. canım İzmir'im, bağrında bin bir güzelliği saklar gözümün bebeği, canım İzmir'im. Karşıya kadar hep dolaşayım, kadife kaleden hayran bakayım. Seni veren Allah'a kurban olayım, gözümün bebeği canım İzmir'im. Seni veren Allah'a kurban olayım, gözümün bebeği canım İzmir'im. İzmir'de bir gün batımı ne hoş olur salınarak, İzmir'de bir gün batımı kordonla dolaşarak, oynaşır körfezde mavi dalgalar, süzülür üstünde özgür martılara. Bağrımda bin bir güzelliği saklar gözümün bebeği, canım İzmir'im. Bağrımda bin bir güzelliği saklar gözümün bebeği, canım İzmir'im.
Dünden kalanlar. Ve köşemiz başladı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi doçent doktor sevgili Gülün Karabağ bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, bugün Ziya Gökalp ve eğitim tarihimiz açısından öneminden söz edeceğiz. Çünkü Türk düşünce tarihinde önemli bir şahsiyet Ziya Gökalp. Eğitim düşüncesi Ziya Gökalp'in fikir dünyasında çok önemli bir yer işgal ediyor, değil mi?
Hem eğitimle ilgili görüşleri önemli olduğu için tabii ki, ama aynı zamanda Atatürk'ü etkilediği için, Atatürk'ün fikir babalarından birisi olduğu için ve bizim inkılap tarihimiz için de görüşlerinin dikkate alınmasından dolayı tabii ki önemli. Bir de yarın ölüm yıldönümü tabii ki.
Evet,
o yüzden. Bir de çok genç yaşta kendisini kaybettiğimiz için gerçekten. Hani kendisine dayalı yapılmış olan inkılapların meyvelerini göremeden maalesef. Evet. Yani çok verimli bir çağında 48 yaşında kaybettiğimiz bir düşünürümüz. Yani belki de eğitimle ilgili daraltıyoruz. Çünkü en çok konuşulan kişilerden bir tanesi o dönemde. Çok farklı alanlarda çok güzel yazıları, kitapları var. Sosyoloji alanında ayrı, iktisatla ilgili,
din, kadın hakları, siyaset alanlarında
pek çok. O yüzden daraltmak istedim. Yani pek çok konuyla ilgili görüşleri var ama bir tanesine girdiğimiz zaman eğitimle ilgili hiçbir şeyi söyleyemeyeceğimiz için daraltmak istedim.
Aslında eğitim alanında çok geniş bir perspektife sahip olmasına sebep olmuş, değil mi?
Yani daha doğrusu şöyle, eğitimle ilgili çalışanlar belki genellikle pedagojik açıdan ya da işte psikolojik açıdan olaya yaklaşırken Ziya Gökalp tabii ki bir sosyoloji altyapısıyla bakıyor. Siyasi olarak olaya el atıyor. Yani pek çok farklı yönden bakıyor eğitime. Belki bu anlamda önemli görüşleri. Hani baktığımızda 1876 yılında Diyarbakır'da doğduğunu görüyoruz. Diyarbakır'da yetişiyor o anlamda. Ama babası hem doğu hem batı ilimlerini öğrenmesini istediği için batı mektebine, hı hı. Yani Batı tipi bir okula gitmekle birlikte Gazali gibi, Farabi gibi çeşitli İslam düşünürlerinin de görüşlerini okumasını istiyor. Dolayısıyla her iki kültürü de bildiği için bir de böyle bir bakış açısı da var. Evet. Yani diğer taraftan bilimler altyapısı, evet, farklı bakış açılarından bakmasını sağlıyor ama aynı zamanda yetiştiriliş tarzı itibariyle de ne batıdan kopuyor ne doğudan kopuyor. İkisini hep birleştirmek derdinde. Hı hı. Zaten eğitime ilişkin görüşlerine de baktığımızda hep bunu görebiliriz. Yine bir başka önemli belki hayatında etkisinin olduğunu söyleyebileceğimiz, tabii Diyarbakır önemli çünkü Diyarbakır bir sürgün yeri. Tamam, onun doğum yeri ama aynı zamanda bir sürgün yeri ve Jön Türklerle ilişkisi olduğu, aslında bir veterinerlik fakültesinde, hı hı, okuyor. Baytar Mektebi'nde okurken Jön Türklerle ilişkisi olduğu düşünülerek Diyarbakır'a sürülüyor. Dolayısıyla fakülteyi bitiremeden dönüyor. Belki de iyi bir şey oluyor. Yani dolayısıyla biz Ziya Gökalp'i kazanmış oluyoruz. Orada bu tür farklı fikirlere sahip, sürgün olan, muhalif olan, muhalif kanatta farklı düşüncelere sahip olan insanlarla karşılaşıyor ve dolayısıyla düşünce dünyası genişliyor. Değişiyor. Bu anlamda, evet, değişiyor ve genişliyor. Daha sonrasında 1909 yılında belki Atatürk'ün de hayatında önemli olan, pek çok düşünürün hayatında önemli olan, zengin bir kozmopolit yaşantıya, düşünüş yaşantısına sahip olan Selanik'e geliyor. Hı hı. Selanik'te İttihat ve Terakki Partisi'nin kongresine katılıyor ve burada merkez azalığına seçiliyor. Bir süre ailesini de taşıyarak Selanik'te yaşıyor. Burada da gene düşünce dünyasının geliştiğini, hı hı, görüyoruz. Çünkü o dönemde Ömer Seyfettin gibi, Ali Canip Yöntem gibi çeşitli kişilerle bir araya gelerek işte bu Genç Kalemler dergisinde bir takım yazılar paylaşıyorlar. Genç Kalemler dergisinde çalışması işte bu Türkçülükle ilgili düşünce altyapısının oluşmasına neden oluyor. Şeye bakarsak, hani eğitimle ilgili görüşlerine bakacak olursak, aslında bugün bile geçerliliğini koruduğunu söyleyebiliriz. Bir kere öncelikle bir romantik tarih anlayışı, romantik anlayışın etkisini görürüz. Özellikle millileşmek, uluslaşmak anlamında, hı hı, çok önemsediğini görürüz. Eğitimin milli olmadığı için dejenere olduğunu ve sıkıntı yaşadığımızı söyler. Bu milli kültürün etkisinin bir an önce eğitimde görülmesi gerektiğini söyler. Dolayısıyla
bu konuda da pek çok makale yazmış, evet, herhalde.
Evet, kitapları var. Türkleşmek, evet, muasırlaşmak diye. Yani bir şekilde hakikaten dönem de onu gerektiriyor. Çünkü akımlar da onu gerektiriyor ama aynı zamanda bunu sağlam bir temele oturtmaya çalışır. Kültürün çok önemli olduğunu ve kendi kültürümüzden beslenmediğimiz için sıkıntı olduğunu söyler. Özellikle baktığımızda neyi söylüyor? Türkiye'yi, yani neden bizim eğitim sistemimiz kötüdür diye o dönemde şöyle bir genel manzaraya bakarak tahlil ettiğinde diyor ki, neden bizim kültürümüzde eğitim doğru bir yerde değil de diğerlerinden farklıyız, diğer ülkelerden? Çünkü der, üç farklı okulumuz var. Bir eğitimde birlik yok. Medreseler var, yabancı mektepleri var ve tanzimat mektepleri var. Üçü farklı insan tipi yetiştiriyor. Hı hı. Amaçta bir birliktelik yok. Dolayısıyla gaye birliği olmadığı için ne yaşıyoruz? Ortak bir ülkü birliğine gidemiyoruz der bu anlamda.
Evet.
Osmanlı'nın neden başarılı olduğunu da, medresede tek tip insan yetiştiriliyordu. Herkes aynı gayeye hizmet ediyordu. Ama, hı-hı, artık o bozuldu ve biz farklı gayelere hizmet ettiğimiz için bu doğru bir şey değildir diye bahseder. Kadın eğitiminin çok önemli olduğunu söyler. Özellikle belki hani onu ayrıca vurgulamak isterim. Mesela diyor ki, çocuklar aile tarikatının müritleri olarak kabul edilirse anneleri şeyhleridir der. Yani dolayısıyla,
evet,
kadını bir şeyh olarak görür ve o müritlerin, çocukların anneden esas eğitimini aldığını, bu yüzden kadının mutlaka toplumun yapısı değiştirilmek isteniyorsa, bir sosyolog gözüyle eğitime baktığını söylemiştik. Mutlaka kadının eğitilmesi gerektiğini ta, hı-hı, o dönemlerden,
evet,
savunmaktadır ki o dönemde bunu savunan, kadın haklarını savunan çok az erkekten bir tanesi. Yani çok kıymetli hakikaten. Bugün bunu konuşmak çok kolay ama o dönem için bunları iddia,
evet,
etmek
zor,
hakikaten
gerçekten
zor. Öğretmen eğitimi çok önemser. Öğretmenlerin mutlaka mesleğini aşkla sevmesi gerektiğini söyler. Ticaret için yapılacak, para kazanmak için yapılacak
hatta
meslek değildir der.
Felsefe ve sosyoloji bilmesi dersi gerektiğini de söyler.
Dersi almaları gerektiğini söylüyor. Evet, mutlaka sosyoloji dersi, felsefe dersi almaları gerekir. Fen alanında çalışacaklarsa insanlar, sadece hani felsefe dersi almaları yeterli ama sosyal ilimlerle uğraşacaklarsa, öğretmen olacaklarsa mutlaka, hı hı, felsefe dersi ve artı sosyoloji dersi almaları gerekir. Çünkü kültür eğitimi ancak bununla gerçekleşirler.
Evet. Hatta kısa bir sürede öğretmenlik yaptı galiba,
evet,
değil mi?
Evet, evet, evet. kısa bir süre öğretmenlik yapıyor Sultani'de. Zaten o deneyimlerini de yansıtıyor. Yani orada kendi gözlemlediği, hem Darül Muallimin'de öğretmenlik yapıyor kısa bir süre, hem de Sultani'de yapıyor. Şimdi baktığımız zaman neyi görüyoruz? Öğretmen eğitiminde özellikle bir kere bilime önem verilmesi gerektiğini söylüyor. Yani öğretmen bilim adamlarıyla bir arada olmalı ve bilimle ilişkili olarak ufkunu sürekli genişletmeli diyor. Ve şeyi de ikiye ayırır. Mesela biz diyoruz ya işte eğitim, öğretim diye. O da işte talim ve terbiye der. Talim ayrıdır, terbiye ayrıdır der. Ve şöyle söyler. Yani özellikle talim dediğimiz eğitimin, pardon, terbiye dediğimiz eğitimin daha milli karakterde olması gerektiğini, öğretiminse medenileşmesi gerektiğini, çağdaşlaşması gerektiğini. Yani öğretim tekniklerimizi sürekli çağdaş tutalım, yenilikleri yakalayalım ama içeriğini, eğitimimizi hep milli tutalım. Burayı kültürden besleyelim der. Ve gerçekten baktığımız zaman Kızıl Elma gibi kitaplarıyla, işte Alayayık gibi şiirleriyle, özellikle destanlardan, halk hikayelerinden, Dede Korkut'tan beslendiğini, özellikle çok Arapçanın yoğun olduğu, Osmanlıca'nın etkisi altında olduğu, Türkçenin Arapçanın etkisi altında olduğu bir dönemde karakterlerine hep Orta Asya'dan Türk isimleri verdiğini, özellikle bilinçli olarak Orta Asya'daki kültürümüze yönelik bir canlandırmaya çalıştığını, oradan beslenmemiz gerektiğini, ki zaten özellikle Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde görüyoruz. Daha çok Orta Asya kanallı gidiyoruz. Yani Osmanlı kültürünün biraz daha bırakılması, Arap kültürünü ve daha çok kendi kültürümüze bağlanmanın ve oradan modernleşmeye gidilmesini görüyoruz. Çünkü bizi yozlaştırdığını biraz da bunların söylemekte. Diğer taraftan neyi görüyoruz? Özellikle ilkokulun çok önemli olduğunu söylüyor. Yurt dışından örnekler veriyor. İlkokul dışarıda çok daha uzun, yani ilkokul öğretmenliği için daha uzun bir eğitim gerekirken, bizde ilkokul çocuklara bilgi veren bir yer olarak görülüyor. Halbuki çocuklara değil, sadece bütün halka bilgi veren bir bölümdür. İlkokul öğretmeni halkın bilgisinin oluştuğu yerdir. Çünkü o zaman kısa bir süre ilkokulda durup insanlar bir daha eğitimlerine devam etmiyorlar. Yani bütün bilgiyi öğrendikleri yerdir. Bu yüzden de ilkokullar sadece çocuklara bilgi öğretmez, halkın bilinçlendiği yerdir. Bu yüzden çok daha ilkokul öğretmenlerinin donanımlı olması gerekir, daha iyi eğitilmesi gerekir der. İlkokulu çok önemser. Diğer taraftan baktığımızda bugün bile tartıştığımız iki kavramı öne sürer. Yaratıcı ilimler ve yaratılmış ilimler diye. Ne diyor? Yaratılmış ilimi yapıyorsak eğer biz şu anda üniversitelerimizde diyor. Takrir, tekrar, bir başkasının taklidi ötesine gidemeyiz. Çağdaş devletlerin taklidi, ama yaratıcı yaparsak ilimi, biz kendimiz bilimde bir şeyler keşfederiz diyor. Ki hala bizim aslında üniversitelerde en büyük sorunlarımızdan bir tanesi bir bu. Üniversite öğretimimiz
aslında
var.
Bunu söyleyebilirim. Aslında bu konuştuklarımız çerçevesinde baktığımızda düşünceleriyle, fikirleriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin modernleşmesinde çok önemli etkisi var. Katkıları evet, çok olmuş önemli bir eğitimci var. Değil mi?
Kesinlikle çok etkileri olmuş bir eğitimci, ki zaten dediğim gibi bunların etkisini işte mesela Tevhid-i Tedrisat kanunlarıyla, yine kendi kültürümüze dönerek dil, tarih alanlarında Atatürk'ün yaptığı. Çünkü kendisi de zaten özellikle millet olarak, hani Türkleşmek nedir dediğimizde bugün belki ırk olarak algılıyoruz biz bunu, ama kendisi o dönem bile söylüyor, hayır, ırkla hiçbir alakası yok. Türkçülük demek, Türkleşmek demek, Türk milletini yükseltmek demektir der. Onu da nasıl yaparız der? Eğitimle, bilimle yaparız der. Ve özellikle bu Emrullah Efendi'nin ters, hani Tuğba Ağacı nazariyesi vardır. İlkokuldan başlayarak düzgün gitmesi değil, biz özellikle öğretmen yetiştiren, insan yetiştiren kurumlardan başlayarak, üniversiteden başlayarak, yani tam tersini düşünerek en üstten başlayarak düzeltmeliyiz her şeyi diye. Çünkü kendisi bu seviyelerin hepsinde eğitmenlik yaptığı için, gözlemleme şansı bulduğu için, gözlemlerinden yola çıkarak bu nazariyeyi savunur. Hakikaten de öyle. Yani balık baştan kokar diyoruz ya, ilk başta yetiştiren kurumları düzeltmediğimiz sürece o modelleme aşağıya doğru gidiyor. Zaten diyor ki eğitimde iki model vardır. Yani iki türlü eğitim verilebilir. Bir, öğretmen model olacak. Kendisi her türlü davranışıyla model olacak topluma. İki, fikirlerini, duygularını, kültürü aktaracak. Onu da ezberci yöntemle kesinlikle yapmayacak. Mutlaka çocuğu uygulamaya sokarak, kendisi bir takım uygulamalı etkinlikler yaparak bunu yapması gerektiğini söyler. Yani bugünkü modern eğitimin aslında altyapısını ve o dönemde de düşünürsek, işte muallim mekteplerinde, halk evlerinde, köy enstitülerinde uygulanan şeyleri düşünürsek aslında bu altyapılardan gelen düşüncelerin yansıtıldığını görüyoruz. Yani uygulamaya dayalı, çocukları işin içine katan, kendi kültürümüzden beslenen, kültür eğitimi veren mutlaka. Biz daha çok hani nereye doğru kaydık? O kültür eğitiminden çok belki fen bilimlerine kaydık. Medrese eğitiminden kurtulalım derken, ama kendi kültürümüzü önemsemediğimizde dünya içerisinde bu küreselleşme içinde kaybolup gidiyoruz. Yani bunun farkına varıyor bir şekilde. Yani Ziya Gökalp baktığımızda hakikaten kendisi hakkında en çok yazı yazılmış kişilerden bir tanesi. Büyük bir düşünür. Her alana etkisi var. Biz burada sadece eğitimci tarafını konuştuk. Dolayısıyla kendisini rahmetle, minnetle anıyoruz tekrar. Evet. Ve çalışmalarını, özellikle eserlerini okumasını tavsiye ederim dinleyicilerimize de.
Keşke eğitim alanında öncelikle durduğu meseleler katlanarak devam etseydi. Belki günümüzde geldiğimiz eğitim sorununu da aşmış, çözmüş olabilirdik. Evet, çok evet. Teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Sevgili Gülün Karabağ, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ'la beraberdik. Teşekkür ediyoruz kendisine ve bir teşekkür de siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerine. Sağ olun, var olun bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için. Yarın görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.